Ayrım 40. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 441. 99. Baudrillard'ın işleri için Paris'e geleceğini öğrenen Bedi'ye onunla görüşmek istedi. İnatçı ihtiyara Fransa'nın önünde duran görevleri göstermek, onun bunları anlamasını sağlamak gerek. Söz konusu olan yalnızca Lejean değil, taşraya genel olarak pek önem vermiyoruz. Baudry önemli adam. Güneybatı'nın tüm sanayicileri saygı duyuyorlar ona. Fransa'nın yalnızca Paris demek olmadığını anlamamız gerek artık. Örneğin Lyon'a önem vermemek olur mu hiç? Dumont Lyon'lu fabrikatörlerin başkaldırmayı eğinik olduklarını anlatıyordu geçenlerde. En azından hiçbir tarafa bağlı olmama gibi bir durum gelişiyor orada. Baudry akıllı adamdır ve de yurtsever. Savaş sırasında Fas'ta komünistlere nasıl öfkelendiği bugünkü gibi gözümün önünde. Eğer şimdi bizden yana değilmiş gibi duruyorsa bu hiç kimsenin onunla nasıl konuşulacağını bilmemesinden polisiye taktikler doğru değildir bu durumlarda. Bedi'ye Paris'in en eski restoranlarından birinde ayrı bir odada bir yemek verdi Baudry'ye. Baudry'nin yeni şeylerden hoşlanmadığını biliyordu. Gösterişli, yeni restoranlarda kokteyl verirler ya da kas kızartmasının üzerine ince bir dilim ananas koyarlardı. Fransız mutfağı geleneklerinden uzaklaşıyordu ama burada bu eski restoranda her şey 100 yıl önceki gibiydi. Baudry'den başka Pino, Garci ve Fabre da çağırmıştı Bedi'ye. Pino bu yemekte Almanlar yüzünden Amerikalılarla çekişip durmaktansa Almanlarla anlaşmayı yeğleyen sanayicileri temsil ediyordu. Garci parlamento havalarını iyi bilen bir adamdı. Hem radikaller hem de golistler kendilerinden sayarlardı onu. Fabre ise Baudry'nin hoşlanacağı bir adamdı. O da onun gibi milliyetçiydi. Bense sosyalistlerle anlaşmak isteyen ilerici katoliklerin düşüncelerini anlatırım Baudry'ye. Gerçekten de restoran seçiminde yanılmamıştı Bedi'ye. Şaraplı yılan balından sonra Baudry gülümseyerek, ''Teknik üniversiteyi bitirişimizi bu odada kutlamıştık.'' dedi. Hatta yanılmıyorsam şu gravürler o zaman da vardı. 1908 yılında bu dediklerim. Biraz geç bitirdim ben okulu. Türkiye'de devrim vardı o sıralar. Arkadaşlarım radikal reformlardan yana olduğum için şaka yollu, Jön Türk derlerdi bana. Bir gün Profesör Düşey'i çağırmıştık buraya. Bol şampanya içmiş ve Per Falieres üzerine gülünç şarkılar, şiirler okumuştu. Şaşılacak bir belleğiniz var dedi Bedi'ye. Evet fena değildir ama mutsuzluğumun da kaynağı oluyor bu bellek. Fransa'nın Fransa olduğu zamanları anımsıyorum. Pino kederli kederli sümkürdü. Durumları da hesaba katmak gerek. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa sesini yükseltebilir. Clemenceau Wilson'a karşı koyabilirdi. Şimdi ise emir veren Amerikalılar. Von Maltz'ın ciğerini okuyabiliyorum. Çok kibar bir adam kendisi ama sağır hafızasını sorun yapıyor. Alsas konusundaki düşüncelerinden vazgeçmediğinden de eminim. Eğer onunla anlaşabilseydik bu yalnızca iki kötüden daha iyi olanın tercihi biçiminde olmuştur. Baudry itiraz etti. Bana kalırsa siz iki kötüden daha iyi olanı değil, daha kötü olanı seçtiniz. Gençliğimde sık sık Concord alanına üzerine siyah yaz krepi örtülü Strasbourg anıtının yanına giderdim. Savaşta onbaşıydım. Almanları durdurmanın nedeni zor olduğunu iyi bilirim. Ama o zamanlar Clemenceau vardı. Alsas'ı yeniden yitirebileceğimizi mi söylüyorsunuz? O zaman ben de size derim ki bu durumda Fransa anıtının üzerine siyah yaz krepi örtebilirsiniz. Garci bir tartışmaya girmemek için kendini güç tuttu. Bu moruk kızılların ağzını yineleyip duruyor burada ama bu güzel yemeğin neşesini kaçırmamak için. Arabulucu bir sesle. Aslında dedi söylediklerinizin hepsi doğru. Ne var ki 14'te bir kızıl tehlikesi yoktu başımızda. Elimiz ayağımız bağlı bugün. Amerikalıları ardımızı döner dönmez bu restoranda kızıl bayrakları göreceğimizden emin olabilirsiniz. En korkuncu diye konuşmaya başladı Fabre. Ruslar değil, onların Fransız yandaşları. Her üç seçmenimizden birinin Moskova'dan yana oy kullandığını unutmayın. Bedi'ye gülümsedi. Dostumuz Fabre, tabloyu olduğundan biraz fazla karanlık gösteriyor. Komünistlere oy verenler arasında Alman tehlikesinden yılgınlığa düşmüş bir sürü aklı başında şerefli Fransız yurttaşı da var. Ama her iki cephede birden, hem dışarıda hem içeride. Kendimizi savunmamız gerektiği de kesin. Baudry konuşmadan tavşan yahnisini atıştırıyor, arada bir başını kaldırıp masa arkadaşlarına bakıyordu. Pino yeniden söze girdi. Anlayın Bay Baudry, bizim hiçbirimiz Amerikalıları sevinçle bağrımıza basıyor değiliz. Başka çıkış yolumuz yok yalnızca. Fransa'nın geleceğini düşünmek zorundayız. Önünde sonunda kendi çıkarlarımız var bizim de, değil mi? Baudry, Burgoyne'dan bir yudum aldı bıyıklarını silerken. Benim dedi, kendi çıkarlarımı boş verdiğimi mi sanıyorsunuz yoksa? Tam tersine, ben Bodri fabrikasının sahibiyim ve bir Fransızım. Önceki şu birinci savaşta iki kez yaralandım. Yani benim çıkarlarım Fransa'nın çıkarlarıyla çakışır. Evet baylar, evet. Amerika ve Rusya, iki devdir bunlar. Biz de topu topu 40 milyonluk bir halkız ve bildiğiniz gibi nüfusumuz da artmıyor. Yani serüvenlere girecek halimiz yok. Diyelim ki Amerikalılar için Ruslarla savaşmaları bir zorunluluk. Ama dikkat, Amerikalılar için bizim için değil. Herkes biliyor ki savaş bizim topraklarımızda gelişecek. Savaşı kazanan Amerika'da olsa bunun bize bir hayrı dokunmayacak. Zafere kadar yaşayamayacağız çünkü. Yani tek tek bir takım insanlar kurtulabilecekler belki. Ama Fransız ulusu böyle bir yıkıma dayanamayacak. Bu iki cephenin dışında kaldığımızda tepeleneceğimizden korkmuyor musunuz peki diye sordu Bediye. Biz Lüksemburg ya da hatta Belçika değiliz. Amerika ile Rusya arasında bir savaş başlasa bunlardan hiçbirisi Fransa'nın şahsında ek bir düşman daha kazanmak istemez. Ama daha önce bağlandığımız askeri birlikten kopmalı ve topraklarımızı yabancı askerlerden temizlemeliyiz. İşte o zaman eğer bu nalet ille de olacaksa Amerika ile Rusya arasındaki savaşı sağ salim atlatırız. Evet baylar. Bencillik bu belki ama ayıp değil. İnsan önce kendi yurdunu düşünür. Garsi alaylı bir gülümsemeyle. Kızılları idealize ediyorsunuz dedi. Bizim tarafsızlığımızı takacaklarını hiç sanma. Saçma. Bodri kızgın kızgın bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Burada Amerikan üsleri bulunmadıktan sonra Ruslar ne diye gelsinler Fransa'nın üzerine? Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Benim de beğendiğim yok. Ben Bay Garsi sanayiciyim. Proleter değil ama hiç kimse beni Rusların deli olduğuna inandıramaz. Tersine çok dikkatli, çok sakınımlı bir politika izliyor adamlar. Ama eğer La Roche'yi bir Amerikan askeri limanı olursa ve eğer Orly'de uçan kaleler mevzilenirse hiç kuşkunuz olmasın. Ruslar önce bir güzel bombalarlar bizi, sonra da Fransa'nın bir ucundan girip öteki ucundan çıkarlar. Bu hoş bir gelecek gibi görünmüyor bana. Amerikalılar o kadar zayıf mı sizce? Hayır, Amerikalılar Ruslara çok kayıp verdirebilirler. Asker değilim, kim kazanır savaşı bilemem. Ama söyler misiniz bana, eğer Amerikalılar Rusları buradan vurmaya kalkışırlarsa Fransa'dan ne kalır geriye? Öte yandan adamlar kendi gazetelerinde açık açık yazıyorlar. Rusları Ren'de durdurabilmenin neredeyse olanaksız olduğunu. Bodri fabrikasının sahibi olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Babamdan ve dedemden kalan paracıkları rüzgara savurmak istemiyorum ben. Ama hayır, bir Fransız olarak konuşuyorum ve diyorum ki bu memleket bize atalarımızın yadigarıdır. Bu memleketi yeşil çuhalı masanın üzerine süremeyiz. Oyunu çeviren sizler değilsiniz. Neyi kaybedeceğimizi biliyor musunuz? Vatanımızı. Bodri'nin sözleri herkesi şaşırtmıştı. Masaya derin bir sessizlik çökmüştü. Bereket biraz sonra mantarlı Perigord patesi, baharatlı bir çeşit et yemeği geldi ve herkes yemekle meşgulmüş gibi gösterebildi kendini. Bediye son derece duygulu bir adamdı. Güzel bir kadına ya da parlak bir cümleye kolayca kaptırırdı kendini. Bodri'nin söyledikleri ona yönelikti ve bunları yanıtlaması gerektiğini anlıyordu. Ama o Bodri'ye hayran olmuştu ve susuyordu. Aşk olsun ihtiyara. Gençliğinde La Roche'de Bodri için sık sık "Aslan gibidir Bodri" dediklerini anımsadı. Gerçekten de yaşlı bir aslana benziyor. Neredeyse 70'ine vardı ama benden daha sağlam. Fabrikasında çalışmaya devam ediyor. Ve nasıl içiyor? Bir şişe şamberten içti. Bana mısın dediği yok. Doktorlar benim için şarabın zehirden farksız olduğunu söylüyorlar. Yalnızca maden suyu. Çok sıkıcı bir şey bu. Emniyet müdürü Bodri'nin geçen yıl bir kız çocuğu olduğunu anlatmıştı. Şaka yapıyor sandım. Gerçekmiş. İsterse kaç erkeği boynuzlu duruma düşürür daha o ihtiyar. Şaşılacak şey, nasıl koruyabildi acaba kendisini böyle? Ben neredeyse oğlu yaşındayım ama nasıl da çöktüm. 1-2 yıl sonra iyiden iyiye manastır kuşu olur çıkarım. Gerçi devleti yönetmek nedir? İhtiyarın hiç haberi yok bundan. Dışarıdan ahkam kesiyor oturmuş. Ama söylediklerin çoğunda haklı. En önemlisi de Fransa'yı sevdiği anlaşılıyor. Ona güç veren de bu galiba. Söyledikleri bir zamanlar babamın söylediklerine benziyor. Başka bir kuşak bunlar ama Fransa aynı Fransa. Pino kızgın kızgın tabağını itti. Karaciğer rahatsızlığı ve pate yemesini yasaklamıştı doktorlar. Ama yine de muhakkak acısı çıkar bunun diye düşünmesine rağmen bir parça yemekten kendini alamamıştı. Bodri'nin sözleri kızdırmıştı onu. Bu taşra ukalasının durumu hiç mi hiç anladığı yoktu. İşin içinde olmadıktan sonra asıp kesmek kolay ama Bediye gücenebilir. En iyisi dostça bitirmeli yemeği. Bırakalım şu büyük sorunları bir yana dedi Pino. Ben yine de Bay Bodri, Wehrmacht'ın tümden canlanmasındansa Avrupa ordusuna 10 kadar Alman tümeninin girmesini en iyi yol olarak görüyorum. Veba koleradan daha iyidir diye bir şey olamaz. Gerçekten göremiyor musunuz Bay Pino adamların oynamak istedikleri oyunu? 2-3 yıla kalmayacak, bizimkisinden daha güçlü bir ordusu olacak Almanların. Ne peki, Moskova'nın kucağına mı oturalım yani? Soruyu soran Farb'dı. Eğer bir seçim yapabilme olanağı olsaydı, evet Moskova'yı tercih ederdim. Dış politika, Bay Farb, coğrafya ile belirlenir, ideolojiyle değil. İngilizleri alın, hep kıtada denge olmasını isterler. Ancak o zaman güvenlik ve esenlik içinde duyarlar kendilerini. Versay'dan sonra Almanya'yı desteklemelerinin de, 15 yıl sonra ona savaş açmalarının da nedeni bu. Adada olmaları nedeniyle az ya da çok saldırılardan korunuk durumdadırlar. Üçüncü Cumhuriyet'in tüm politikası ister Bartu ister Mandel'i alın Alman tehlikesine karşı Bolşeviklerle anlaşmak temeline dayanıyordu. Ama herhalde diye bağırdı Garsi, şimdi de Moskova ile bir ittifak yapılmasına yana olduğunuzu söyleyecek değilsinizdir. Moskova ile Almanların öç almaya girişimleri olasılığına karşı yapılmış bir anlaşmamız var zaten. Ve biz Alman tümenlerin kurulmasına rıza göstererek bu anlaşmayı çiğniyoruz. Amerika ile Rusya arasındaki tartışmaya gelince bu ayrı bir konudur ve ben sizlere Amerika'ya karşı Ruslarla anlaşalım demiyorum. Benim dediğim Ruslara karşı Amerika ile bir anlaşma içine girmeyelim. Fab Baudry'yi bazen hayranlık, bazen de öfkeyle dinliyordu. Eski Fransa'yı, onun geleneklerini, gücünü seviyordu ama Baudry Kızılların dillerine pelesenk ettikleri şeyleri nasıl önerebilirdi? Tories'in partisini desteklemektense Şirke'nin ardından gitmek daha iyiydi ve Fab öfkeyle. Kısacası dedi, komünistleri savunuyorsunuz siz. Baudry neşeli neşeli güldü. Amma yaptınız. Fabrikamı elimden almak isteyen, torunlarımı yalnızca mirasımdan değil, özel girişimde bulunma olanağından da yoksun bırakmak isteyen insanları nasıl savunabilirim? Öte yandan siz sanıyor musunuz ki komünistlerin sömürgelerimizi peşkeş çekercesine dağıtmaları benim hoşuma gidiyor? Hayır asla. Ama söyler misiniz bana? Hükümetimizin Çin Hindi'nde yürüttüğü savaş buranın bizim elimizde kalması için mi? Çoktan kaybettik biz orayı. Çin Hindi, Amerikalıların başka birilerinin ya da komünistlerin dediği gibi Vietnamlıların olabilir ama Fransızların olamaz. Amerikalıların kendisini sanki sömürgeymişçesine horladıkları bir ülke sömürge sahibi olabilir mi? Ben şahsen kendimi bir şeylerin sahibi gibi, efendi gibi duyamıyorum. Bugün belki sokmayabilirim onları fabrikama ama yarın ne olacağını bilemiyorum. La Roche'in efendisi onlar artık. Biz değiliz. Ne La Roche'yi tüm Fransa'nın 1915 yılını anımsıyorum. Şampanya'daydık. Benim taburumdan 6 kişi sağ kaldık. İnsanlar bir karış Fransız toprağı vermemek için ölüyorlardı. Oysa şimdi neler oluyor? Fransa'yı teslim ediyoruz. Hiç güzel değil baylar. Hem de hiç. Bu son sözler yemeği tümden zehir zıkkıma çevirmişti. Ama yine de herkes kahve ile konyak içmek için yarım saat daha oturdu masada ve Baudry bir daha politik konulara dönmedi. Şantezli bağcıların, komşuları bütün köylerin bağcılarında bulunmayan üstünlüklerini anlattı. Konya her yerde yapıyorlar. Amerika'da, İtalya'da, Macaristan'da, Rusya'da, hatta Avusturya'da. Neredeyse bir cins adı oldu bu nesne ama gerçek konyak yalnızca Konyak kentinde yapılır. Bu laf aramızda Baudry'nin doğduğu kenttir. Büyük dedem La Roche'ye oradan gelmiş. Fabre Garcia ile birlikte çıktı. Baudry'nin hakkı var. Amerikalar önünde alçalıyoruz. Ama o da Kızılların ne demek olduğunu anlamıyor. Geçmişte donup kalmış sanki. Dünyada her şey komünistlerin pençesi altına düşmekten daha iyidir. Garsi dalgın dinliyordu onu. Kendi düşüncelerine dalmıştı. Hakkınız var. Acaba hükümet güven oyu alabilecek mi? Radikaller iyice birbirlerine düştüler. En aşağı 30 oy kaybı demektir bu. Pino berbat durumda ayrıldı restorandan. Yemek güzeldi ama şu pate denilen zıkkımdan yememem gerekirdi. Sonra Baudry vatan millet nutuklarıyla kafa bırakmadı. Geçen yüzyılın lafları bunlar. İnsanlar çok daha esnek günümüzde. Onun için konuşmak kolay. Gelsin bir de Neales'e laf anlatsın bakalım. Amerikalılar bizi Almanlarla anlaşmaya bağladılar. Bu herkesin bildiği bir şey. Ne yapabiliriz bu durumda? Baudry'nin elinden gelen benim sindirim sistemimi mahvetmek. Gelse de Amerikalılara hadlerini bildirse ya. Neales karşısına alıp konuşmaz bile onunla. Pino kederli kederli sümkürdü ve ilacını yuttu. Betty'ye Baudry'yi oteline kadar geçirdi. Arabada Baudry kimseye fazla kaba davranıp davranmadığını sordu. Betty'ye hemen atıldı. Olağanüstü bir etki bıraktınız herkes üzerinde. Bana gelince sözleriniz herkesten çok beni etkiledi. Şu son sıralarda ne pis bir çıkmaza girdiğimizi düşünüp duruyordum zaten. Haklısınız. Fransa'yı yıkımdan kurtarmak gerek. Alman tehlikesi burnumuzun dibinde. Öte yandan bir Amerikan-Rusya savaşında ülkemizin savaş alanı olması kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil. Bütün iyilerin üzerine noktalarınızı koydunuz. İnanın bana fazla bir şey gelmez benim elimden. Aşırı bağımsız bir insanım çünkü. Her zaman hesaba alınmam, sayılır olmam için zorunlu bu. Ama yarından tezi yok. Dış politikamızın bir kez daha gözden geçirilmesini isteyeceğim. Eğer hiçbir şey elde edemezsem köşeme çekilip özel bir iş kuracağım kendime. Suç saydığım işleri yapanlara yardım edemem artık. Oteldeki odasında yalnız kalınca Baudry yatağına uzandı. Gündüzleri uyumayı severdi ama uykusu gelemiyordu bir türlü. Yemekteki konuşmalar onu heyecanlandırmıştı. Kalkıp pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. Karşıda Tuileries Parkı'nda çocuklar oynuyordu. İşte yarınki Fransa, diye düşündü kederle. Ne bekliyor onu? Bedi'nin bir şeyleri çözümleyebileceğini düşünmek bile utanç verici. Boş gizenin boş kalfası. Nokta kadar önemi olmayan bir adam. Çocukluğundan bilirim onu. O zamanlarda herkesin hoşuna gitmeye çalışır ama kimsenin beğenisini kazanamazdı. Clemenceau'dan Bedi'ye. Baudry bıyıklarını çekiştirdi ve masanın başına geçti. Hesapları kontrol etmek gerek. Arjantin şimdilik siparişlerine devam ediyor ama yarın kesilebilir. Bedi'ye gibi ahmaklar Varşova ile anlaşmama engel oldular. Bilmiyorum daha ne kadar yaşayacağım ve Baudry fabrikası daha ne kadar yaşayacak. Bayan Bedi'ye, Bayan Garcia'ya kocasının iki sevgilisi olduğunu söylerken abartmıyordu. Genç ve saf şapkacı kızın göz alıcı güzelliğini, eski ilgisini duymaya devam ediyordu Bedi'ye. Ama şimdi de bir aktris bulmuştu kendine. Mademoiselle Tillier. Bütün bakanların birer aktris sevgilileri vardı. Bedi ise özel hayatın en ayrıntılı anlarında bile eskiden de şimdi de bakan olduğunu, gelecekte de olacağını belirtmeyi severdi. Mademoiselle Tillier başlangıçta pek de hoşuna gitmemişti ve onu neşeli tombul nini ile aldatmıştı. Ama son günlerde biraz hantallaşmış ve gevezelik etmeyi kucaklanmaya tercih eder olmuştu. Mademoiselle Tillier çeşitli dedikoduları aktarır, fıkralar anlatırdı. Nini ile ise hiçbir şey konuşamazdın. Yalnızca öpüşmesini ve keskin çığlıklar atmasını bilirdi. Baudry ile yedi yemekten sonra Bedi'ye bakanlığa gitti. Akşam için Nini'ye söz vermişti. Ama onu aldattı ve Mademoiselle Tillier'e telefon edip akşama kendisine geleceğini söyledi. Tillier mavi kimonosu içinde çok tatlıydı. Bedi'ye Bido'ya ilişkin gülünç bazı olaylar anlatıyor. Tillier ile birlikte kendisi de gülüyordu. Sonra birden gülmesini kesip. Bido dedi, politikada bile ölçü nedir bilmiyor. Amerika'ya haddini bildirmemiz gerek. Bu artık herkesin bildiği bir şey. Hatta Garcia'nın bile. Elbette Amerikalıların bize çok yardımları dokundu ama artık iyice şımardılar. Tepemize çıkacaklar neredeyse. Çok haklısın dedi Mademoiselle Tillier. Agnes Duval geçenlerde ne anlattı bana biliyor musun? Sen Agnes'i herhalde bilmezsin. Küçük, saf, genç kız rollerinde oynar. Amerikalı bir diplomat da sıkı fıkı olmuş bu. Ve düşünebiliyor musun geçenlerde bir gece Montmartre'da bir restorana gitmişler. Yemek yiyorlar derken fıstığın biri bu Amerikalı'ya göz kırpmaz mı? Adam Agnes'i oracıkta bıraktığı gibi hop öteki kızın ardından. Agnes'cik gece yarısı restoranda yapayalnız kalmış. Bir komedi Fransız aktrisine yapılacak şey mi bu? Ertesi sabah Bedi'ye kendisini çileden çıkaran bir telgraf gördü. McCloy, kurup ve savaş suçlusu olarak yargı giymiş bir grup Nazi generalini serbest bırakmıştı. Bu ne rezillik? Fransızlar zaten istim üzerinde, bir de bu baylar halkı provoke ediyorlar. İyi ki bugün Nialis'le yemek yiyeceğim. Kendisine bunun olanaksız olduğunu, böyle bir şey izin vermeyeceğimizi söyleyeceğim. Her şey o kadar kolay razı oluyoruz ki adamlar artık biz yokmuşuz gibi davranıyorlar. Baudry haklı, ulusal çıkarlarımızı unutmamalıyız. Amerikalılara iyi bir ders vermek şart oldu artık. Yemekte Nealez hemen politikadan söz açtı ve Fransızları haşlamaya başladı. Basınınızın tutumu her türlü rezalet sınırını aştı artık. Mont gibi ciddi bir gazeteden söz ediyorum. Kore'de Çinliler bizi sıkıştırınca bu baylar düğün bayram ettiler neredeyse. Sanki Fransız sanayicilerinin gazetesi değil de Çin gönüllüleri gazetesi. Şimdi de tarafsızlık üzerine tiksinç bir takım yazılar yayınlıyorlar. Amerika'da cumhuriyetçi bazı senatörlerin ne havada olduklarını biliyor musunuz siz? Ne zamandır Avrupa'yı kendi kaderleriyle baş başa bırakmaktan söz edip duruyorlar. Bu tür yazılar onların arayıp da bulamadıkları bir şey. Şimdi Fransa'nın öpülecek eli ısırdığını söylemeye başlayacaklardır. Medya savunma yapmaya çalıştı. Yurt dışında Mond'un yazılarına gereğinden fazla önem veriyorlar. Nedense. Gerçekte ise bu gazetenin arkasında geçmişi bir türlü unutamayan, yarı kaçık bir takım moruklardan başka kimse yok. Kaldı ki bağırmaları da durumu değerlendirdiklerinden değil, bağırmaya alıştıklarından. Her sağduyu sahibi Fransız bilir ki eğer Amerikalılar bizi bırakırlarsa Kızılların kolayca yutacakları bir lokma oluruz biz. Nihales yine haşlama tonunda, evet dedi, yeri gelmişken Kızıllardan söz edelim. La Roche'de yine rezil bir gösteri oldu. Doğrusu Fransızlar çok konukseverce karşılıyorlar askerlerimizi. Diyecek yok. Go home diye bağırıyorlar onlara. Biliyor musunuz Monsieur Bedier, bu tür şakalar tehlikelidir. Ohio'lu, Floridalı delikanlıların Fransa'nın özgürlüğü için can attıkları yok. Yakınlarını bırakmışlar, dostumuz adına okyanusu aşıp gelmişler. Sizin ayak takım ise onları evinize defolun diye karşılıyorlar. Gerçekten defolabilirler evlerine. Çünkü hepsinin birer evi var ve üstelik fena da değil evleri. Ayak takımı değil çünkü hiçbiri. Horn ve Taft da bunu istiyorlar zaten. Askerlerimiz yurtlarına dönsün diyorlar. Merak ediyorum acaba ne yapacaksınız o zaman? Rusları bir yana bırakalım. Kendi kızıllarınızla nasıl baş edeceksiniz? O gösteri doğrusu beni de çok şaşırttı. Emniyet müdürü sükunetin sağlandığını söylüyor. İnanın bana Mr. Leales, kızılların zırh zopluklarından biz de bıktık usandık. Tam da General Eisenhower'un geleceği bir sırada bu tam anlamıyla bir provokasyon. Komünistlere hadlerini bildirmek gerek artık. Bediye Nini'ye gitti. Okşanmak, aptalca çığlıklara karşılık vermek ve bir kadın bedeninin sıcaklığını duymak istiyordu. Nini ile hiçbir zaman politikadan konuşmamışlardı. Böyle aptal bir kadın ciddi işlerden ne anlasın? Bizim atölyede yakında asker subay bir sürü Amerikalı'nın geleceğinden söz ediyorlar. Ne olmuş? Madame Charpentier çok memnun, müşteriler geliyor diyor. Amerikalılar karılarına çanta falan alırlarmış. Kızlar çok güldüler bugün. Amerikalılara ne diye bağırıyorlarmış biliyor musun? Go home. Gülünç öyle değil mi? Bediye'ye baktı Nini. Uzanmış, gözleri açık yatıyor ve gülünmüyordu. Nini de sustu. Biraz uyumalısın. Zavallım benim, çok yoruluyorsun. Ne kadar çok işin olduğunu tahmin edebiliyorum. 40. ayrımın sonu sayfa 451.